İyi akşamlar. Sağduyu programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yazar Tarık Çelenk konuğumuz, programımızın daimi konuğu. Hemen ona hoş geldiniz diyerek başlayalım. Tarık Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Murat Bey.
Bugün şunu konuşacağız. Siz bir gezi yaptınız ve bayağı da bir yer gezmişsiniz. Bu arada bilmeyenler için hemen söyleyelim. Independent Türkçe'de yayınlandı Tarık Bey'in yazısı. Çok da güzel bir yazı. Herkese tavsiye ederiz. Bayağı bir yer dolaştınız. Hani ne derler? Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Gördüklerinizi bize anlatın. Aslında bugünkü programımızın konusu biraz bu. Siz oralarda neler gördünüz? Çünkü bence Türkiye bir bu benim şahsi düşüncem ama bir kabuk değiştirme döneminde ve biz İstanbul'da yaşayan insanlar için oralar hayli uzak coğrafyalar, aslında gidip görmek gerekiyor. Siz de gayet iyi yapmışsınız giderek ve neler gördünüz orada sizden öğrenmek isteriz. Bize izlenimlerinizi anlatmanızı bekleriz.
Şimdi ben şöyle kısa bir anekdotla gireyim. Şimdi Trabzonlu arkadaşlarımızla Trabzon'dan yola çıktık. İşte onun eşi benim eşim. İşte Erzurum'da kaldık. Erzurum'dan Varto ve Muş'a tanıdıklara uğradık. Tam Muş'un girişinde checkpoint, kontrol noktası var. Tabii o bölgelerde daha yoğun kontrol noktaları var. Kontrol noktalarının bir tanesinde yaklaşık 25-30 yaşlarında genç bir güvenlik görevlisi işte bizlere dedi, ya dayı dedi, Trabzon plakalı arabanızla burada ne işiniz var dedi. Dedi ki Van'a gezmeye gidiyoruz. Oo dedi, siz dedi Van değil artık Hakkari'ye de gezmeye gidersiniz diye espri yaptı. Biz tabii Hakkari'ye de gideceğiz dedik ve yolumuza devam ettik. Yani o biraz işte demin dedin ya, işte bir geçiş, sosyal, siyasi, toplumsal bir geçiş dönemindeyiz. Yani onun bir zihin yapısını bir espri olarak yansıtan bir şeydi, diyalogtu. Tabii nasıl gitti? Şöyle bu hikaye başladı. Ben uzun dönemden bu yana özellikle Şemdinli denizinde Nehri. Nehri önemli bir merkez. Şöyle ki Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkezileşme çabalarına karşı ilk isyanların başladığı ve orada kendince bir krallık kurulup da orada saraylar inşa edilen ve oraya aynı zamanda hem İran'dan hem Britanya'dan değişik ziyaretçilerin sık sık geldiği, hem tasavvufun hem siyasetin hem kültürün hem politikanın önemli bir merkezi Nehri. Nehri aynı zamanda hem Irak hem İran kesişiminde ve dağlarla çanaklarla içinde iç örülmüş, çok izole edilmiş bir yer ama çok kültür ve tabiat harikası. Bir de manevi özelliği de olan bir yer. Şöyle ki Nehri'deki şeyhlerden Seyit Taha'nın bir özelliği var. Türkiye'deki Doğu Anadolu'daki işte Menzil'den tutun, Malatya'dan tutun değişik Nakşi cemaatlerinin ilk yayıldığı alan. Çünkü yani Nakşibendi'nin ikinci kurucusu Mevlana Halid'in en önemli Anadolu halifesi Nehri'de Seyit Taha. Seyit Taha'nın tabii oğlu Şeyh Ubaydullah hem Osmanlı'ya karşı isyan ediyor. Kendince orada bir krallık kuruyor. Sonra Osmanlı onu ikna edince bu sefer İran'a akınlar düzenliyor. İran'a çok ciddi seferler düzenliyor.
Tabii Tarık çok Bey çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Hani bilmeyenler için şunu da söyleyelim. Şemdinli tam Türkiye'nin en ne oluyor? Güney doğusundaki ilçe oluyor. Yani İran, Irak sınırın köşesi ve Türkiye üç ülkenin kesiştiği noktada, onu da belirtelim.
Hatta bu terörle mücadele döneminde PKK orada özel bir bölge, özel bir alanı ilk olarak Şemdinli'de ilan etmişti. Ama tabii Şemdinli aynı zamanda Yüksekova'dan sonra, Hakkari'den sonra Yüksekova, Yüksekova'dan sonra Şemdinli. Ama çok sert dağlar var. Tabii ben orada yani hem manevi hem kültürel hem siyasi gözlemlerimi yapmak istiyordum. Bu görüşümle direkt Yüksekova'ya gitmek istiyordum ama Trabzonlu arkadaşlarım ile bizi Trabzon'a çağırıyorlardı. Karı koca, milli görüş kökenliler, eşi AK Parti'de yöneticilik yaptı uzun bir dönem. Ama aynı zamanda oranın işte bir Nakşibendi geleneği de sahipler. Oradan bir tabii Kürt soruna bakışları, Türkiye'ye bakışları, siyasete bakışları, yani oranın kodlarıyla belirlenmiş sevdiğim bir aile. Ve o aile dedi ki, ya dedi siz gidiyorsunuz, gelin Trabzon'a, bizim misafirimiz olun, beraber gidelim. Bu sefer bizim gezimiz artık şeye döndü. Yani Trabzon'dan başladık Erzurum'a, Bayburt'a, Erzurum'a, Erzurum'dan Varto'ya, ki Varto'da benim eniştelerimin bir köyü vardır. Teyzemin oğlu da orada mezarı var. Onu da ziyaret ettik. Ki orada eskiden PKK düşünün şey kurmuş, mezarlık şehitlik kurmuş köyün arka tarafında. Ve o köyden de işte milis devşirmeye çalışmış. Ve o dönemde de o köylüler onlara karşı çıkmışlar. Ama tabii yani o köyde şimdi tabii terörle mücadele konsepti tamamen bölgeyi rahatlatmış durumda. Onu görmek gerekiyor. Ama bu demek değildir ki yani o köy öyle ama diğer köyler tabii daha eleman vermişler zamanında. Ama şu anda Türkiye'nin o bölgelerinde ciddi bir sükunet var. Gerçi güvenlik önlemleri çok sert ama çok ciddi bir sükunet var. Onu söyleyebiliriz. Önce Trabzon'dan başlayayım. Yani Trabzon tabii ben birkaç defa gittim ama çok etkileyici bir kültürü var. Yani Trabzon'a baktığınız zaman en az 3-4-5 tane ayrı bir kültürü görebiliyorsunuz. Yani işte gayrimüslimlerin özellikle hala işte ibadethaneleri restore ediliyor var. İşte Rumların, Ermenilerin ve diğer unsurların iç içe geçmiş bir kültür var. Tabii iç içe geçmiş çok farklı bir kültür ama çok kısa bir dönemde yaşanmış. Mübadele dönemi, tehcir dönemi yaşandıktan sonra da Trabzon'un milliyetçiliğe bakışı, Trabzon'un siyasete bakışını hem bu kendi yaşadıkları geçmişin acıları da şekillendirmiş. Yani eski yaşlarla konuştuğum zaman özellikle Rum çetelerin katliamlarını, işte Ermeni çetelerin katliamlarını, tabii mukatele karşılıklı da oluyor belli zamandan sonra. Bunları anlatıyorlar. Tabii o zihin dünyalarının şekillenmesinde önemli bir faktör olmuş. Ama aynı zamanda mesela Demokrat Parti hayranlığı, o dönemdeki Kur'an kurslarına yapılan baskınlar, 1940'larda 30'lu yılların sonunda yaşlar canlı tanıkları. Yani ondan görülen işte karakoldaki işkenceler ve ilk Demokrat Parti'nin çıkışında yaşlı teyze anlatıyor bana. Diyor Vali Bey CHP'ye bağlıydı diyor. Adnan Bey geldi Menderes konuşmaya onun elektriğini kestiler diyor. Kendi tarafta konuşmaya başladı diyor. Buna benzer şeyler tabii bölge insanının İşte Kürt sorununa, milliyetçiliğe, bölünmezlik meselesine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakışını çok belirliyor. Ve oradaki gençlerle diyalog kurduğum zaman işte gençlerin büyük bir kısmı İmam Hatip kökenli. Ama gençler evlerinde çünkü şehirleşme, kentleşme bu çocuklara işte bir mahalle kültürü, bir şey alanı büyük şehirlerin her birinde olduğu gibi yansıtmıyor. Daha çok sosyal medyayla iç içeler. Sosyal medyada ayrı bir dünyaları var. Ama gördüğüm kadarıyla gençler artık mevcut siyasetin, mevcut iktidarın siyasetine, alışkanlıklarına, politikalarına, işte bir takım tavırlarına karşı çok tepkisel durumdalar. Muhafazakar da olsa, tesettürlü de olsa bu gençlerde bunu görebiliyorsunuz. Ama gençlerde CHP kesin olmaz modundalar. Yani ve gene belki bu geçmiş bir kültürel, geçmişin kültürel bir birikimin karşılığı var. Mesela Mansur Yavaş, Sayın Mansur Yavaş işte sosyal medyada bir iki özel platform kurmuş galiba. Gençlerin, ben bile bilmiyorum o sosyal medyadaki, ben şimdi ismini hatırlayamayacağım. O platformdan açmış ve birkaç gençlerle oyun falan oynamış. Ve şu anda herkes Mansur Yavaş'ı tanıyor sosyal medyadaki gençler. İmam Hatip'li gençler, şunlar bunlar. Ve işte Mansur Yavaş olursa biz oylarımızı ona vereceğiz. Ama gençler bundan önce 2-3 yıl önce gittiğimde Ekrem İmamoğlu'na karşı böyle bir hayranlıklar vardı.
Tabii çünkü aynı zamanda hemşerileri Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş
tabii,
değil ama
tabii.
İmamoğlu'na bakış nasıl?
Yani İmamoğlu'na tabii o zaman gene aynı sosyal medya platformu olarak bence hemşerilikten ziyade. Çünkü gençler pek ataları dedelerine pek ilgi alanlarında değil. Bugün, şimdi ilgi alanlarında öyle bir nihilist bir şey de var tabii. İmamoğlu unutmuş durumdalar. Şu anda yavaşçılar gördüğüm kadarıyla gençlerin bir kısmı. Ama yani seçim olur, Cumhurbaşkanı seçim olur. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi klasik bir aday karşımıza çıkartırsa biz oyumuzu ya boş atarız ya da her zamanki gibi AK Parti'ye atarız tarzında bir tazları da var. Yani bunu görmek gerekiyor.
İşin siyaset kısmına gireceğim birazdan ama ondan önce başka bir şey soracağım. Şimdi tabii bir de ekonomik durum var. Orada gençler nasıl iş bulabiliyor? Çünkü göç veren bir yer Trabzon ve yani Trabzon'un nüfusundan çok daha fazlası büyük şehirlerde aslında İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi, her neyse o şehirlerde var. Şimdi bu insanlar boşuna göçmüyor. İş yok çünkü. En azından biz öyle biliyoruz. O konu hakkında ne dersiniz? Gençler, özellikle gençler orada kendilerine bir hayat, bir gelecek görüyorlar mı?
Yani aynı sorun biliyorsun özellikle Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da da var. Karadeniz'in çoğunda da var ama gördüğüm kadarıyla Trabzon çok gelişmiş, çok zenginleşmiş bir şehir. Yani çok ciddi manada Arap turist var, çok ciddi manada yabancı turist var. Ve modern manada, gerçi şehircilik açısından sıkıntılı bir durum, öyle güzel yeşil bir yer için ama çoğu, her şey var. Yani sosyal yaşam için, lüks için Türkiye'nin çoğu yerinde bulamayacağınız her şey var. Yani Trabzon'da gençlerin oyalanacağı şeyler var ama işleri var mı? O ayrı bir soru tabii. Onu ayrı bir durumda tartışmak lazım. Bir konuya daha Trabzon'dan bahsetmişken değinmek istiyorum. Şöyle, mesela bizim benim arkadaşım kendi köylerine götürdü ki çoğu köyler böyle. Ya şaka değil, yani araziler, arsalar, tarım 87 derecelik, 80 derecelik bir eğim üzerinden yapılıyor. Yani orada ayakta durmak, orayı başarmak, oraya inşaat yapmak, orada yol sürmek. Ama bu da tabii oranın hem espri anlayışını, hem mizah anlayışını, hem işte sertliğini, hem mertliğini, her şeyini belirleyen bir şey. Yani o coğrafya, yani İbn Haldun'un coğrafya kaderdir sanki Trabzon için söylenmiş bir şey. Çok sert bir coğrafya koşulları var. Yani özellikle şehrin arka planında çok dik alanlar, tabii çok verimli topraklar. Yani tabii Trabzon için şu anda bunları söyleyebiliriz. Ama tabii Trabzon'dan yavaş yavaş işte şeye doğru giderken siz söyleyin. Ha bir de şunu söyleyeyim. Yani Trabzon'da muhafazakar kesimin özellikle kanaat önderleri, eski Nakşişehirleri, medrese uleması, bunların hayatta kalanları, oğulları ya da şeyleri çok etkililer baktığınız zaman. Ve bunların siyasi kanaatleri de, siyasi kaygıları da tamamen bir belirleyici olmuş durumdalar. Yani kitle üzerinde belirleyici olmuş durumda. Ha, yaşanan bir iki kötü örnek var. Onu zaten Trabzonlular da rahatsız, o kötü örneklerden falan. Onu şimdi zikretmeyeyim. Bir polemik konusu olur. Onlar dışındaki yani kanaat önderleri kesin belirleyici ve etkili yani. Hatta AK Parti'ye karşı ve son dönemde yaşanan sıkıntılara karşı ve tarzlara karşı çok ciddi bir muhafazakar kesimden tepki var. Ama o tepkiyi kanaat önderleri belirliyor, sınırlıyor. Ve bir de yani şunu gördüm. Yani bizden olmayan birisi, yani en kötü ihtimalle Ahmet Davutoğlu tarzında, yani en son opsiyon olarak öyle bir tarz da var. Yani muhafazakar yapının dışına güven ve ideolojik olarak çıkma diye bir durum söz konusu
tam,
değil.
Tam oraya gelmek üzereydim aslında, onu soracaktım zaten. Şimdi tamam, belli sebeple katılırız, katılmayız, doğru buluruz, yanlış buluruz, o başka bir konu ama CHP'ye vermeyecekse eğer ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de memnun değilse, üzerinde konuştuğumuz en azından kitlenin büyük çoğunluğu, daha yani yine sağ bir partiye vermeleri normal şartlar altında daha şeydir, makul olan ya da anlaşılabilir, mantıklı olan budur yani. Peki böyle mi gerçekten, yani kendilerine bir alternatif bulabiliyorlar mı? Mesela İYİ Parti hakkında ne diyorlar?
Ha, aklıma gelmişken unutmadan HDP hakkındaki izlenimlerini söyleyeyim, sonra soruna geçeyim. Şimdi HDP'ye karşı tabii Türkiye'deki muhafazakar ve sağ kesimde bir antipati ve bir kaygı var, mesafe. Ama ben önceden yani HDP'ye gider, yani Trabzon'a giderken bölgeye, yani HDP'ye karşı antipatinin temel nedeni işte PKK, Kürt sorunu falan tarzında düşünüyordum. Ama yani onlar var tabii ama sonuç olarak makul bir şekilde Kürt sorununu anlattığın zaman, ki aileyle beraber bölgeyi gezdikten sonra yani Kürt sorunun bir bölücülük sorunu olmadığını, bir demokratik ayar sorunu olduğunu da onlar da gördüler. Yani makul insanlarla konuştukları için. Ama asıl sorun, HDP'ye duyulan antipatinin asıl sorunu HDP'nin Türk solu kanadının oraya verdiği izlenim, oradaki izlenim. Yani Türk solu denildiği zaman 70'li ya da 60'lı yıllardaki, ben öyle düşünmüyorum ama şöyle bir algı var. Yani Allahsız, Marksist, ideolojik, dinden uzak, muhafazakar değerlerden uzak, ülkeyi internasyonalize edebilecek bir solun HDP'nin merkezinde, PKK kurucularının merkezinde oluştuğu düşünülüyor. Ve bu konuda da Türk solu ve HDP, belki muhafazakar bir dindar bir HDP olsa bu kadar sert tepki görmeyecek. Ben öyle gördüm tabii, yani böyle düşünüyorum demiyorum. Ha, ama onun dediğin gibi yani İYİ Parti ya da diğer hususlar şöyle, eğer muhafazakar kanaat önderleri ve oradaki yapı mevcut AK Parti'nin şu anki yapısıyla artık iktidar olamayacağını ve bunu taşıyamayacağını hem ekonomik hem siyasi hem bazı dinamikler açısından hissedip de bunun riskini artık satın almak istemezlerse bu oyların kime gideceğini bana sorarsanız bölgedeki kanaat önderleri belirleyecek. Yani bunun da
bu kadar etkili olduklarını düşünüyorsunuz yani kanaat önderleri.
Muhafazakarların yani. Evet düşünüyorum. Zaten Türkiye'deki biliyorsunuz 50'li 60'lı 70'li yıllarda işte Özal'ın, Demirel'in ki Nur'un cemaati hep Demirel'e verdi biliyorsunuz. Yani o dönemdeki işte Milliyetçi Hareket Partisi varken, Erbakan varken ona verdi. Bence tabii İYİ Parti'de Sayın Davutoğlu da bunların alternatifleridir ama tabii gücü görmek istiyorlar, güvenmek istiyorlar hem kendileri için hem devlet için. Öyle bir siyasi profilde kendi yani sübjektif şartlarına müşahede ettim.
Peki yavaş yavaş güneye doğru gidelim isterseniz. Biraz aşağılara doğru inelim. Evet. Diğer gördüğünüz yerler, tabii bu sizin gittiğiniz yerlerin hepsi ayrı ayrı. Etnik yapısı olsun, ekonomisi tabii. olsun, insanı olsun. Her açıdan birbirinden farklı yerler tabii. O yüzden herhalde sizin için de çok verimli bir gezi olmuştur ama diğer yerlerden de bahsedelim biraz. Oralarda neler gördünüz, dikkatinizi çekenler?
Şimdi coğrafya çok önemli tabii. Yani coğrafyanın ne kadar izole olduğu, ne kadar iletişim içinde olduğu komşilerle, mesela ne kadar işgal yaşadığı, ne kadar yaşamadığı ya da Cumhuriyet'in ilk kurul dönemindeki proje illerden olup olmadığı bu işte siyasi tavırlarında belliyor. Mesela Erzurum'da tabii kısa kaldım memleketimde ama Erzurum'da gördüğüm kadarıyla Erzurum'da her zaman seküler muhafazakar bir kesim vardır. Yani Erzurum'un muhafazakarları daha sekülerdir, daha işte merkez sağda yer alan bir yapı vardır. Şimdi tabii son dönemde gerçekten yani çok korkunç yatırımlar yapılmış yani Erzurum'da. Yani AK Parti'yi takdir etmemek o bakımdan mümkün değil. Ama sonuç itibariyle son yapılan artık bu son dönemdeki yıpranmayla malum meselelerden dolayı Erzurum'daki muhafazakar sağ, merkez sağ İYİ Parti'ye doğru ciddi ciddi kayıyor. Onu görüyorum yani baktığımız zaman. Onu görebiliyorum. Tabii biz Erzurum'dan sonra şeye geçtik dediğim gibi. İşte Muş'tan geçtik. Yani o Muş'tan, Varto'dan geçtik. Tabii o bölgelerde özellikle yollar, tüneller, hastaneler çok ciddi yatırımlar. Üniversiteler çok ciddi yatırımlar. Tabii gönül ister ki hani üniversitenin içi daha dolu olsun. Ama bunları da görmek gerekiyor. Mesela Bitlis'ten bahsedeyim. Bitlis'te çünkü biraz oyalandım. Bitlis'te çok güzel bir restorasyon projesi var. Yani zamanında Bitlis'teki ortasına akan ırmağın üzerinde imar vermişler eski siyasetçiler. Şimdi onların her biri yıkılıyor. Kadim bir Bitlis çıkıyor ortaya. Bitlis'te yani genelde bir AK Parti gücü var. Çok ciddi bir güç var ama bu işte ortaklığından, bu şey milliyetçi ideolojinin üzerine tam oturmasından falan çok rahatsız AK Parti seçmeni Bitlis'te. Bu manada bir rahatsızlığı çok rahat görebiliyorsunuz. AK Parti seçmeninde görüyorsunuz.
Onu soracaktım zaten de. Yani bir rahatsızlık var da nasıl derler? İngilizce denir ya, so what? Yani bir rahatsızlıkları var ama ne yapıyorlar peki? Yani AKP'ye devam, ya rahatsız olsak da ne yapalım, artık yapacak bir şey yok, gene devam edeceğiz mi diyorlar, yoksa bir arayış içerisindeler mesela Ali Babacan'a, Davutoğlu'na, Akşener'e nasıl bakıyorlar mesela?
Tabii mesela bugünkü Sayın Müsavat Darüşoğlu'nun demecine baktığınız zaman Bitlislerin İYİ Parti'ye yönelmeleri beklenemez doğal olarak yani baktığınız zaman. Ama tabii Ali Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın her zaman bir kredisi var ama o kredi ne zaman hayata geçer bilmiyorum. Henüz onlar daha yedekte duruyor. Şu anda tabii Yani mevcut hükümetin, iktidarın artık yıprandığını ve gideceğini görüldüğü anda orada kartlar dediğim gibi değişik yerlerde açılacak. Ama artık bu iş bıçak sırtına dayanmış gibi gözüküyor. Eğer AK Parti doğru şeyleri yaparsa gerek Trabzon'da gerek Bitlis'te bunları geri alır. Ama AK Parti bugünkü şeyini ısrar ederse muhtemelen bunların bu yapı çoğu kararsızlar gibi kararsızlara katılıp adres arayacaklardır. Ama tabii bu adres ararken doğru adresi bulmadıklarını inanmıyorlarsa da o her zaman kararsız seçmenin potansiyeli ortada duracaktır. Öyle bir durum olacak.
Nasıl bakıyorlar mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda MHP ile fiili bir koalisyon içerisinde olması herhalde çok mutlu bir şekilde karşılanmıyordur orada diye tahmin ediyorum.
Kesin. Yani mesela Bitlis'te ki Bitlis yani hem kültür hem sanat hem estetik hem devlete bağlılık açısından da daha farklı bir konumu olan bir yer ki devamlı İdrisi Bitlisi'den bahsediliyor. Yani İdrisi Bitlisi biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'le beraber bir anlaşma yapıp bu anlaşma ta Tanzimat dönemine kadar gelen işte Kürtler ve Türklerin işte Çaldıran'dan itibaren olan birlikteliğini simgeleyen bir şahıstır. Tabii her konuşmanın başında İdrisi Bitlisi'ye referans veriyor ki İdrisi Bitlisi aynı zamanda hem tasavvuf erbabı hem kültür insanı bir sürü yönleri var. Yani tabii orada sonra tabii Bitlis'ten sonra Van çok yakın. Van'a geçtik. Yani yollar siz söyleyin yollar altyapı yani hükümet çok ciddi yağdırmış ya baktığınız zaman. Ama tabii yani binalar var ama binaların içindeki tabii işte üniversiteler gibi ya da hastanelerin elemanları gibi bunlara ihtiyaç var. O rahat gözüküyor. Yani Van'daki durum da bunun gibiydi. Van'ı ben son 8-9 yıl önce gitmiştim ama çok gelişmiş gördüm. Van'daki politik tercihler de tabii daha gelişmiş bir şekilde. Tabii çok göç almış bir il. Van'da da öyle. Ama şunları da söyleyeyim. Bölgede genellikle kayyumlardan ya da valilerin ya da güvenlik güçlerin halkla olan iletişimde bir sorun görmedim ben. Yani hatta valilerle diyalogdan çok memnunlar ama sorun şu. Valiler belediyeciliği bilmiyorlar diyorlar. Yani belediyeciliği bilmedikleri için de ciddi işletme hataları var. Hatta onun örnekleriyle işte ne bileyim Van'da arkadaşlar şeyde o gölün ya da deniz diyorlar onun. Denizin kenarındaki yollarla bazı örneklerle falan gösterdiler. Yani belediyecilik ve devlet bürokrasisinin ayrı olduğu buraya yansıyor. Yani en azından devletin halkla olan ilişkilerinde ciddi bir sorun yok. Sonra gezdiğimiz yerlerde gördüğüm kadarıyla Kürtçe tabelalar, isimler duruyor. Yani kaldırmamış bazı kayyumlar onları. Bunları kaldırmamış. Zaten yani Van'daki falan Kürt entelektüelleriyle konuştuğumuz zaman da şöyle deniyor. Yani bu iş aslına bakarsanız HDP'nin desteklenmesi ve HDP'nin gücü aynı AK Parti'nin gücüne benziyor arka planda. Yani nasıl muhafazakar seçmen kazanımlarımızı, değerlerimizi eğer AK Parti giderse CHP'nin tabanı, altyapısı ve yönetimi elimizden alır ve tekrar başa döneriz. Ve artık kanaat önderlerinin de üzerinde baskısı hep AK Parti'nin yanında şu aşamada duruyorsa HDP'de de öyle bir seçmende bir kaygı var. Yani HDP tamam çok sorunludur, çok problemlidir ama işte demin bahsettiğim gibi yani Kürt siyasetinin Cumhuriyet'in kuruluşundan buradan gelen sorunlarıyla ilgili haklarımızı savunuyor. Ya da HDP dışına çıkarsak topluma ne deriz? İşte kanaat önderinin pozisyonu gibi. HDP ile AK Parti seçmeninin kaygıları ve şeyleriyle duran bir yapısı var. Birbirine benzeyen bir yönü var. Yani aslına bakarsanız sonuç itibariyle eğer yani Kürt siyasetler açısından özellikle anayasal vatandaşlık yani burada yaşayan herkese Türk değil de Türkiye'li denir mesela. İşte ana dilde eğitimin bir şekilde devletin üniter yapısına zarar vermeden tercihli olarak verilmesi ve işte kültürel haklar ne bileyim işte köylerin bazı kentlerin işte ne bileyim Diyarbakır'ın ismi ya da hem Ahmet olsun hem Diyarbakır olsun ne bileyim işte Nurşin zaten Nurşin diye yazmışlar tabelaya da yani Kürtçe'de yazılmış girişte. Yani böyle birkaç 2-3 tane hak olursa özellik falan tartışmalarına girmeden Türkiye'deki daha adam devşirme sorunundan tutun da işte HDP'nin Kürt Partisi olma sorunundan tutun bir takım sorunlar çıkar ve bu mesele artık makul zeminde ve meşruiyeti güçlenerek bir üniter yapının güçlenmesine neden olur tarzında bir yaklaşım var. Ben de çoğuna katılıyorum böyle bir yaklaşım baktığınız zaman.
Peki o bölgede sizin gördüğünüz kadarıyla en azından acaba kimi destekler, kim olsa iyi olur? Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsediyorum. Mesela muhalefetin adayını destekleyecekse ve şu anki iktidardan memnun değilse oradaki kitle, acaba kimi destekler? Şu olsa daha iyi olur, öbürü olsa daha iyi olur dedikleri birileri var mı? Ya da hani çok memnun olmayız ama mecburen veririz dedikleri herhangi bir adayları var mı?
Ya mesela Trabzon'daki falan muhafazakarlar yani çok politik kişilikli bir aday değil de mesela işte Osman Can gibi falan yani siyasi gücü olmayan ama işte hukuk üstünlüğü olan bir geçiş dönemi sembolü, güçlü bir politik figür istemiyorlar. Yani Saadet Partililer dahi. Hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yapısından çıkardığı herhangi bir adaya mesela Trabzon'da o bölgede AK Parti'den artık kopmakta olan muhafazakarların ya da gençlerin bile bir şansı yok. Ama daha zayıf politik figürlere sıcak bakabiliyorlar. Bahsettiğiniz gibi eğer şeye girer ama mesela Erzurum'da falan bu belki daha tartışılabilir konular. Erzurum'da da bu biraz zor. Şeyde ise Bitlis'te Van gibi yerlerde ise gördüğüm kadarıyla yani buradaki kültür haklar, demokratik hakları kim garanti ederse çok net masaya koyarsa ve bu konuda ikna edici adımlar atarsa kartlar onun lehine dönecek gibi gözüküyor. Benim gördüğüm o. Yani burada isimden falan ziyade illa isim derseniz mesela muhafazakarlar açısından işte Abdullah Gül Bey'in gibi isimlerin falan daha ön planda olması ya da işte yani herhangi bir yeni kurulan partiden bir muhafazakarın bile muhafazakar Kürt seçmen karşısında kredisi var gibi düşünüyorum. Ama tabii o bölgede de her ne kadar Trabzon gibi diğer bölgelerde olmasa bile o bölgede de Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yapması gereken bayağı bir şey var, çalışma var gibi gözüküyor.
Oraya gelecektim. Siz iyi açtınız konuyu. Şimdi bazı ya Trabzon için demiyorum ama daha güneydeki, güneydoğudaki iller için bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani şöyle tabii zirveye çıkması gibi bir şey orası için en azından söz konusu değil ama önceki seçimlere göre, önceki yıllara göre oyunu arttırdığı yönünde araştırmalar yayınlanıyor. Siz böyle bir şey gözlemlediniz mi? Yani CHP orada bir tutunacak bir dal elde etmiş olabilir mi? Çünkü normalde çok çok düşük yüzdelerde bir oy aldığı yerler CHP'nin oralar.
Ya şimdi CHP'nin muhafazakarlarla ilişkisini böyle ironi yaparak bahsedersem aynı Kürt siyaseti ilişkisi de benziyor birbirine. Yani muhafazakarlarla ilişkisi yani futbol tayyibine deyimine bonservisi elinde olup pek de camiada artık şeye olmayan birkaç transferle veyahut da işte Kürt siyasetiyle ilgili benzer bir iki transferle bu işi ya da güzel söylemlerle bu işi çözebileceğini düşünüyor. Halbuki önemli olan CHP'nin muhafazakarlar ve Kürt siyaseti olan ilişkisini çözmekteki en önemli faktör bir defa partinin toplumsal kendi öz tabanının biraz o sertliğini yumuşatmasından geçiyor. Yani öncelikle parti kendi tabanını biraz dönüştürmek lazım, biraz yumuşatması gerekiyor. Ama partinin gerek belediye gerekse medya enstrümanlarına baktığın zaman bunları gerçi Kürt sorununda bu yok tabii ama diğer hususlarda daha sert yani eski tavırların devam eden bir medya desteği var partinin. Birinci olarak bence dönüşümü öncelikle toplumsal tabanında, kendi medya enstrümanlarında ve önemlisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığını kendi yakın ekibinde görmek gerekiyor. Yani kendi yakın ekibinin bugün işte Sayın Dervişoğlu'nun demeciyle Sayın Akşener'in tavrı arasındaki açına kadar farksa bazen Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrıyla işte onun çok yakın stafflarında bazen o açıların farkını seçmen hissedebiliyor. O zaman da tabii güven kalmıyor baktığınız zaman. Gerek muhafazakar gerek üst seçmenle ilgili bence burada bir samimiyet sorunu olmadığını eylemleriyle göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
Gittiğiniz ilginç yerlerden bir tanesi de Kars bu arada. Dönüşte zannediyorum, doğru muyum? Dönüşte
Evet, dönüşte, evet.
gitmişsiniz. Kars çok enteresan bir yer. Tabii her şey denemez. Seçim sonuçlarından belli oluyor zaten. Oy,
Evet.
partilerin oylarının birbirine çok yakın olduğu, çeşitli yine etnik grupların olduğu, kozmopolit denilebilecek bir yer. Oradaki izlenimlerinizi de duymak isteriz.
Şimdi mesela Kars da Trabzon gibi çok kültürlü bir yer. Yani ve işin tuhafı Kars'taki zaten kimlikler ve kültürler kendilerini çok rahat ifade ediyor. Ben Kürt'üm diyor, ben Terekemeyim diyor, ne bileyim ben Şii'yim diyor, ben Cafer'iyim diyor, ben Sünni'yim diyor. Ama işin tuhafı o kadar da bir hoşgörü var. Yani ben inanın bu kadar çok hoşgörü çok ilde dolaştım. Yani Kars'taki gibi Kars en önemli illerden bir tanesi bu hoşgörü açısından. Yani parti liderleri bile ne kadar parti yani parti genel başkanları arasında gerilim olsa bile partinin il başkanları birbirleriyle görüşüyor. Gençlik kolları başkanları birbirleriyle görüşüyor. Birbirlerine politik bir husumet yok. Tabii Kars'ta bir 30-40 yıllık bir Rus işgali olmuş. Ve Ruslar özellikle şehir planlamacılığı ve getirdikleri Hollandalı taş işçilikleriyle kente çok güzel bir şekil vermişler. Artı bizim Milli Savunma Bakanlığı çok güzel bir harp müzesi kurmuş oraya. Yani Sarıkamış'ı falan kısmen yaşıyorsunuz iç içe. Kars'ta mesela Ayhan Bilgen bu yapıya uygun çok güzel bir başkanlık yapmış. Yani HDP'den bağımsız olarak. Hala o anılıyor. Onun dürüstlüğü, onun ürettiği şeyler. Ve şu anki Vali Bey'le de halk seviyor. Onu da şu anki Vali Bey'i de kayımı da çok seviyor. Kars öyle özgün, orijinal bir yer. Kars'ta her an AK Partili, CHP'li ya da HDP'li birisi çıkabilir. MHP'li birisi de çıkabilir. Bence parti tabanları da bu hoşgörü ve karşılıklı saygı açısından çok örnek yani Kars. Ben o bakımdan çok dikkatimi ve ilgimi çekti. Bir de çok estetik bir şehir tabii baktığınız zaman. Kültürel kimliği baskın ama tabii yeni yapılan yerler biraz zor. Şunu vurgulamak isteyeyim. Şimdi Türkiye'deki her yerde çok güzel yollar var ama ne yazık ki Ardahan, Kazman ve Kars arası yollar hiç Türkiye'nin şeyine, ağına yakışmıyor. Ve çok riskli ve çok tehlikeli yollar. Umarım devlet herhalde zannediyorum ona da yatırım planını almış durumda.
Bakalım bir gün kısmet olursa belki gittiğimizde görürüz. Şimdi gene Şemdinli'ye dönersek yazınızı bitirirken şöyle söylüyorsunuz. Biraz önce söylediğim yazıyı Independent Türkçe'de yayınlanan. Hala Umut Kitabevi açık. Umut Kitabevi bu arada galiba 2005 yılıydı değil mi?
Evet,
Bombalanmıştı.
evet.
Hala Umut Kitabevi açık. Belki de çözümün şimdi tam sırası diyorsunuz. Şimdi tam sırası mı değil mi onu izleyicilerimiz değerlendirsin, siz de değerlendirin ama böyle bir şey görüyor musunuz, böyle bir ışık?
Şimdi şunu görüyorum. Bir defa her ne kadar siyasi söylemler bilerek ya da bilmeyerek ya da bir takım politikalar radikalleşmeyi körüklüyorsa da tam tersine radikalleşmenin değil daha çok insanların günlük hayatlarına yoğunlaştığı, daha çok ticaretin yapıldığı belli alanlara dönmüşler. Yani özellikle Şemdinli, işte değişik yerler, Hakkari vesaire. Ve burada artık yani en azından PKK'nın bir Kürt siyaseti açısından bu manada tek bir alternatif olmadığı, radikal bir Kürt siyaseti açısından alternatif olmadığı, HDP'nin de tartışılabileceğini, Kürt siyasetin Türkiye'deki herhangi bir partinin doğru siyaset uyguladığı takdirde Kürt seçmenin ilgisini çekebileceğini ve Türkiye'deki etnik kimliklere dayalı siyasetin sonlandırabileceği ve Türkiye'nin daha demokratik bir altyapısını güçlendirebileceğine dair ipuçlarını toplumda görebiliyorsunuz bunu. Yani belki bu siyasetin içinde olanlar bu konuyu hoşlanmayabilirler böyle bir analizden ama tabii burada işte Umut Kitabevi'nde biliyorsunuz ciddi sorunlar yaşandı o dönemle ilgili. Buna benzer kendi tarihimizde var olan meseleler gibi sıkıntılar yaşandı. Ama benim gördüğüm kadarıyla pazardı. Gerçi o gün kapalıydı ama zannediyorum açık. Yani o bir semboldü. Yani onun normalleşmesi, Umut Kitabevi'nin normalleşmesi, Şemdinli'nin Nehri'ye rahat gidebilmeniz, rahat oturup konuşabilmeniz bunlar güzel şeyler. Belki işte burada siyasiler ne kadar samimiler bilemiyorum ama bu yani yeni anayasa tartışmaları sağlıklı bir zemine oturtturabilirse, kapsayıcılık içerebilirse bu konular yani çok da adı konulmadan ama gerçekten çözülebilirse şimdi tam çözümün sırası ve ilerlenir. Yani bunu şov falan yapmadan direkt olarak altyapıdaki bazı sorunlarla ufak tefek kararnamelerle de çok yol alınabilir diye düşünüyorum.
İzlenimlerinize ekleyeceğiniz gezinizden arta kalan başka bir şey?
Yani şunu söyleyeyim, yani Türkiye'de turizm meselesi daha çok dış turizme odaklanmış durumda. Yani inanın Trabzon, Hakkari, Şemdinli, işte Güney, Kuzey aksı, Doğu, Batı aksı bunlar canlandırılabilirse, yani bana sorarsanız Şemdinli'den tutun, Nehri'den tutun ya da Doğu Bayezid'den tutun. İnanın o kadar çok şey var ki Türkiye'deki bu iç huzurun sağlanması konusunda radikaliklerin işte yaz işçileri şunların bunların bir takım sıkıntıların oluşmaması açısından bu iç turizmin doğu batı ve kuzey güney aksından canlandırılması çok önem arz ediyor. Yani bu işin şeylerinden birisi, sütunlarından birisi. Bir diğer hususta gördüğüm işte gerek Katerina Sarayı'ndan işte şeyin. Onun dışında diğer şey hususlarda baktığınız zaman, Katerina Sarayı dışındaki hususta baktığınız zaman, mesela Doğu Bayezid'deki işte İshak Paşa Sarayı'nda, yani restorasyonda falan PVC kullanılması, bir takım sıkıntılar, ya artık bu kültürü, bu estetik anlayışımızı da düzeltmemiz gerekiyor. Buna insan üzülüyor. Yani oraları görüyorsunuz. Restorasyon deniyor, başka şeyler giriyor araya. Bunu bir siyasi olarak, siyasi parti olarak kastetmiyorum. Yani genel tarzıdır. Değişik yerlerde, değişik şekillerde karşılaşıyorsunuz. Yani ben iyimserim her açıdan. Yani bizim gibi gezmek isteyenlere de tavsiye ederim. Onlar da iyimser olacaklardır. Yeter ki bu iyimserliğin üzerine bir siyasi çatı inşa edebiliriz.
Çok güzel yapmışsınız, gezmişsiniz. Sağ olun, izlenimlerinizi de aktardınız Tarık Bey. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bize de fırsat olur. Gezeriz günün birinde diyelim. Tekrar teşekkürler. Sağduyu programında bu hafta Tarık Çelenk'in izlenimlerini konuştuk. Trabzon'dan Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine kadar bayağı bir yeri dolaştı ve oradaki edindiği izlenimleri aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de size teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.